Anadolu yollarında.
Sevgili dinleyiciler, Anadolu Yollarında programında Bolu'nun Mudurnu ilçesindeyiz ve Mudurnu'dan size merhaba diyoruz. Programımızın açılışını yapıyoruz. Mudurnu dediğimiz zaman tavukçuluğuyla ön plana çıkmış ama aslında kendisi küçük, hazine olarak, yürek olarak çok büyük bir yer. Çok zengin bir kültürel mirasa sahip, doğal güzellikleri eşsiz. Hanları, hamamları, yaylaları, dağlarıyla, ormanlarıyla eşsiz. Gerçekten bulunamayacak bir yer. Ve biz Necdet Akay'la birlikteyiz. Kültür, Turizm ve Dayanışma Derneği Başkanı Mudurnu'da. Biz bu sohbetimizi Necdet Bey'le birlikte Pertev Naili Boratav Kültür Evi'nde yapıyoruz.
Merhaba, hoş geldiniz Sultan Hanım. Hoş geldiniz TRT. Sağ olun, bize övgüyle bahsettiniz. Teşekkür ederiz. Ayrıca Mudurnu'ya gelmeniz bizim için çok önemli, çok güzel bir şey. Mudurnu'yu tanıtmak istemeniz çok güzel bir şey. Bizim şimdiye kadar yapmayı çalışıp da başaramadığımız, çok da başardığımızı söyleyemediğimiz bir olayı gerçekleştiriyorsunuz. Yani Türkiye ile paylaşmak Mudurnu'yu. Mudurnu'yu Türkiye ile paylaşmak hakikaten çok önemli. Sizin de az önce bahsettiğiniz gibi Mudurnu fiziki olarak küçük bir yer ama yüreği çok büyük, kültürü çok büyük bir kent. Ama dediğim gibi biz bu özelliğimizi yansıtamamışız. Sadece tavuk markası olmanın ötesine geçememişiz. O anlamda da bu sizin programınızı çok önemsiyoruz. Bizimle burayı Türkiye ile paylaşmanız çok önemli. Önce şunu söyleyeyim. Mudurnu bakın bir Osmanlı kasabası gördüğünüz gibi. Daha önce bir Selçuklu kasabası, Bizans kasabası, Roma kasabası geriye doğru gidiyorum. Aynı zamanda Bitinyalılar yaşamış. Persler yaşamış, Frikyalılar, Likyalılar ilk parayı bulan medeniyet biliyorsunuz yaşamış, Hititler yaşamış, hatta Hititlerin pro-Hitit dediğimiz ön Hititler. Şimdi bunlar yaşamış derken, bunlar Anadolu'ya göç ederken Mudurnu üzerinden geçmişler. Yani Mudurnu Avrupa'dan Anadolu'ya göçlerde bir kapı görevi görmüş. Tabii binlerce yıl süren bu göçler esnasında bu saydığım kavimlerin bir kısmı da burada kalmış, yerleşmiş. Diğerleri gitmiş, işte Ege'ye gitmişler, Frikyalılar yerleşmiş. Hititler Çorum'a yerleşmiş. Hattuşaş'ı başkent yapmışlar ama burada da kalanlar olmuş. Medeniyetler üst üste birikmiş ve bugünkü Mudurnu'yu oluşturmuş. Yani Mudurnu etnik olarak da çok değişik milletlerin kaynaşmasından bugüne gelmiş. Kültürel olarak da çok geniş bir kültür yelpazesine sahip. Çünkü aynı zamanda burası tarihi ipek ve baharat yolunun güzergahı üzerindedir. Buluşma, kavuşma noktasındadır. Baharat yolu dolayısıyla kervanların işte Avrupa'ya seferleri neticesinde Avrupalı kültürle çok önce tanışan, çok çabuk tanışan ve Avrupa'nın kültüründen de etkilenen bir kent aynı zamanda. Tabii Osmanlı'da da burası ilim irfan yuvası bir yer. Osmanlı döneminde en derin öğrenci yetiştiren bir kasaba burası. Aynı zamanda biliyorsunuz tavukçuluğumuz aslında çok eski döneme tekabül ediyor. Çünkü bize bugüne kadar gelen bilgiler şu noktada ki bunu yazılı olarak da çok rastladık. Mudurnu saraya vergisini tavuk vererek ödeyen bir kasaba. Ha, sarayın mutfağına sadece tavuk gitmiyor. Armut gidiyor buradan. Ceviz gidiyor. Mudurnu cevizi çünkü Evliya Çelebi Mudurnu cevizleri çok lezizlidir. Zaten Türkiye'de ceviz piyasasında Mudurnu cevizinin fiyatı farklıdır. Yazar zaten Mudurnu cevizleri diye. Sanırım o da ben birçok ziraat teknisyeniyle falan da görüştüm. Nedir armutu özellikle ünlü kılan ya da tavuğu vesaire. Valla buranın üç iklimin kesiştiği bir noktada olması dolayısıyla farklı bir iklimsel özelliğe sahip olduğu için buradaki ürünlerin lezzetinde olumlu yönde etkilediğini düşünüyoruz. Öyle bir yorum yapıyoruz. Bir başka şeyi daha söyleyeyim. Mudurnu nereden gelme Mudurnu? Bakın ta karşıda bizim Hisar Tepesi var. Orada Bizans Bursa Tekfuru kızı adına bir kale yaptırıyor. Kaledeki yaşayan kızının adı Bursa Tekfuru'nun kızının adı Matarni. Mudurnu ismi kullanılmadan önce de biz Mudurnu Mondorlu dendiğini biliyoruz, Moderna dendiğini biliyoruz, Matarni dendiğini biliyoruz ve bir ihtimalle, kesin değil ama bir ihtimalle Matarni'nin yani Bizans Tekfuru'nun kızının Mudurnu'ya isim babalığı yaptığını da tahmin edebiliyoruz. Çünkü evrimleşerek Mudurnu haline gelmiş. Ayrıca Mudurnu, bakın böyle çok çeşitli milletler yaşamış ama ayrıca Mudurnu Kurtuluş Savaşı'nda bir destan yazmış kasaba. Bunu aslında bütün Türkiye'nin bilmesini istiyoruz. Bütün Türkiye ile paylaşmak istiyoruz. Çünkü Mudurnu Ankara'nın hemen önünde çok eski köklü bir yerleşim bölgesi ve Osmanlı'nın son döneminde Kurtuluş Savaşı başladığında iç isyanlarda Mudurnu inanılmaz saldırılara uğrayan bir kent. Çünkü iç isyanlarda batıda çıkan iç isyanlar özellikle İzmit, Adapazarı, Düzce, Bolu, Mudurnu Allah'ın güzergahında çıkar. Çünkü bu güzergah İstanbul Ankara'ya bağlayan tek karayoludur aynı zamanda. Başka karayolu yok. Dolayısıyla Mudurnu'dan geçmeden, Mudurnu'nun içinden geçmeden Ankara'ya gitmenin olanağı yok o dönemlerde. Başka yol yok. Dolayısıyla Mudurnu isyanlarda Ankara'yı işgal etmek için giden isyan dalgalarının önünün kesildiği bir kasaba. Çünkü Mudurnu'da 1919-30 Nisan'ında, dikkat edin, henüz daha Atatürk'ümüz Samsun'a geçmemiş, henüz daha Yunanlılar Ege'ye çıkmamış, iç savaş başlamamış. Ama Mudurnu'lu aydınlar bir iç savaşın çıkmasının kaçınılmaz olduğu öngörüsüyle 1919-30 Nisan'da Mudurnu Reddi İlhak Cemiyeti kurulmuş. Arkasından 3,5 ay sonra Müdafaa Hukuk Cemiyeti kurulmuş. Bununla şunu anlatmak istiyorum özetle. Mudurnu direnişin simgesi haline gelmiş, direnişin kalesi haline gelmiş bir kasaba. İşgal dalgalarının Ankara'ya gitmesini engelleyen bir kasaba. Çok şehit vermişiz tabii, çok şehit vermişiz ama Ankara'nın da önünde kale gibi dikilmişiz. Bununla biz gurur duyuyoruz, bununla biz övünüyoruz. Az önce size odamızın bir tanesinde Kurtuluş Savaşı'ndaki sivil direnişçilerimizin fotoğraflarını gösterdim.
Evet, Pertev Naili Boratav Kültür Evi'ndeyiz. Dinleyicilerimize bahsettik sohbetimizde. Burayı siz aynı zamanda müze olarak da kullanıyorsunuz ve gelen konuklarınıza gezdiriyorsunuz. Tarihi adeta günümüzde canlı bir şekilde anlatarak, hikayeleriyle birlikte gelen konuklarınızı anlatıyorsunuz ve onların bir nevi olsun hem geçmişi öğreniyorlar, hem geçmişi günümüze taşımış oluyorsunuz. Burada gençlerimiz, çocuklarımız gelip tarihi yaşayarak öğrenme imkanına sahip oluyorlar bu kültür evinde. Tabii neler var diye biz size soralım.
Evet, yani bakın biz burayı kurarken, 4 yıl önce burayı kurarken ilk düşündüğümüz şey Mudurnu kültürüyle ve tarihiyle tanınmalı diye düşündük. Tavuk markasıyla sınırlı kalmamalı diye düşündük ve kollarımızı sıvadık. Tarihimizi, kültürümüzü araştırırken kullandığımız etnografik malzemeleri de çok eski Osmanlı döneminden bugüne kadar, onları da zaman zaman buluyoruz ya da buraya gelen Mudurnular bağış yapıyorlar. Gördüğünüz gibi işte müze denemez ama minik bir müze gibi düşünün. Daha toparlama aşamasındayız. Buraya gelen öğrencilerimize, gençlerimize 80-100 yıl önce kullandığımız objeler, işte çarığından tutun da marangoz malzemelerinden ya da 80 yıl önce giyilen giysilere kadar her şeyi burada gelen konuklarımıza paylaşıyoruz. Ayrıca burası, bu bina bakın 1912'den 40'lara kadar hükümet konağı olarak kullanılmış 180 yıllık bir bina. Bu üst kat, bu bizim kültür evi olarak kullanıldığımız kat, kaymakamlık eski 1912'den 40'lara kadar, yani Osmanlı'nın son dönemi, Cumhuriyet'in ilk döneminde de kaymakamlık binası olarak kullanılmış. Giriş katı adliye, en alt katı kadınlar hapishanesi 180 yıl önce de iş merkezi olarak yapılmış. Fakat daha sonra Osmanlı herhalde muhtemelen kiraladı. Burayı hükümet konu olarak kullanmış. Ve biz odamızın iki tanesinde de Kurtuluş Savaşı'nda emek veren, mücadele eden sivil ve askeri güçlerimizin fotoğraflarını paylaşıyoruz. Hepsi Mudurnu'dur onların. Kaymakamın odasında kaymakamın kendi fotoğraflarıyla birlikte görev yaptığı masası, telefonu vesairesi burada gelen konuklarla paylaşıyoruz. Aynı zamanda tabii buraya gelen konuklarımıza Mudurnu Kurtuluş Savaşı'ndaki gösterdiği yararlılıkları bizzat fotoğraflarla gösteriyoruz. Atatürk'ümüzün gönderdiği, kendisi gelmemiş ama, kutlama telgrafını onlarla paylaşıyoruz. Etnografik eski telefonlar, tutun eski terazi, kantarlar, ya aklınıza ne gelirse bulabildiklerimizi burada gelenlerle paylaşıyoruz. Dolayısıyla buradan çıkarak Mudurnu'nun kültürel dinamiklerini fotoğrafıyla malzeme olarak da gelen konuklarımıza paylaşıyoruz. Tabi bu sürecin daha başlangıcındayız. Ne kadar çok malzeme toparlarsak, ne kadar çok bilgi toparlarsak o kadar zenginleşiyoruz ya da zenginliğimizin farkına varıyoruz. farkına varmadığımız zenginliğimizi daha da keşfediyoruz her geçen gün. Tabii bu bilgileri sizin aracılığınızla Türkiye ile paylaşmak da çok hoş bir şey. TRT her yerden dinleniyor. Özellikle Türkiye Cumhuriyetlerden vesaire dinleniyor. Avrupa'dan dinleniyor. Dolayısıyla evet, bunu sadece Türkiye değil, Türkiye'nin sınırlarını da aşan bir coğrafyada paylaşmak bizi çok keyiflendirdi. Size bir kere daha teşekkür ediyoruz.
Biz size çok çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. En azından bize bir fırsatı verdiniz. TRT Türkiye'nin sesi radyosu olarak dünyanın dört bir tarafında yaşayan vatandaşlarımız şu anda sizleri dinliyorlar ve sizler sayesinde hem Modernu'yu kültürel olarak, coğrafya olarak, zengin tarihi geçmişi olarak ve yine buraya geldiğimizde gezip göreceğimiz aslında çok fazla yer var. Bunları da sizden öğrenmek istiyoruz. Başta bu kültür evi olmak üzere siz bahsettiniz ama buraya geldiler yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, Mudurnu'yu görmek istediler. Daha başka ne gibi zenginlikler var? Nerelere gidecekler?
İlk planda söylemem gereken en önemli hazinelerimizden başlayalım. Öyle diyorum ben, hazinemiz diyorum. Yıldırım Beyazıt 15 yaşında Bolu'da şehzadelik yapar ve kendi şehzadeliği döneminde, ki yaşı da 15'tir, Mudurnu'da cami inşa ettirir kendi adına. Ve inşa ettirdiği cami mükemmel bir camidir. Türkiye'de ilk kez direksiz kolonsuz yapılan yekpare cami örneğini gösterir. İlk örneğindendir. Ömer bin İbrahim adında bir mimar tarafından yapılmıştır. İçinde az önce tekrar ettiğim gibi hiç taşıyıcı kolon ve direk yoktur. Tek parça camidir ve bu Türkiye'de de ilk yapılan mimari tarzıdır. Şöyle düşünelim, kıyaslayalım, daha iyi anlaşılır. Şimdi cami mimari deyince ilk aklımıza gelen Türkiye'de Mimar Sinan'dır. Mimar Sinan'dan 180 yıl önce yapılmıştır cami. O açıdan da çok önemli. Çünkü içindeki ses akustiği çok mükemmel. 640 yıldır hizmet verir cami. Hala ayaktadır, açıktır. Yine Şehzade Yıldırım Beyazıt kendi adına camiden 7 sene sonra hamam yaptırır kendi adına. Hamamın da o mimari tarzı mükemmel. Tabii onları burada tek tek anlatmamızın da çok fazla bir önemi yok. Çift kapılı yapılan ender hamamlardan bir tanesidir. Yani aynı anda hem hanımlara açıktır hem beylere açıktır. Çift bölmelidir. Şu onun da mantığı, tarihi İpek ve Baharat yolunun burada mola vermesi. Burada insan sirkülasyonunun çok fazla olması nedeniyle, biliyorsunuz tek kapılı hamamlarda, ki İstanbul'da çok fazla var, Türkiye'nin pek çok yerinde çok Osmanlı hamamı var, genelde hamamlar tek kapılıdır. Haftanın belli günlerinde hanımlara, belli günlerinde erkeklere açık olur. Ama bizim buradaki hamamımız 24 saat hem kadınlara hem erkeklere aynı anda açık olacak tarzda inşa edilmiştir, yapılmıştır. Mükemmel bir hamamdır. O dönemin bütün mimari özelliklerini taşır. O da dediğim gibi aynı mimar tarafından Yıldırım Beyazıt Şehzadeliği döneminde yapılmıştır. Bunun ötesinde Kanuni Camimiz var. Kanuni 150 yıl sonra yaşamış, biliyorsunuz. Osmanlı'nın en muhteşem zamanında, ama Kanuni adına yapılan cami. Konaklarımız çok ünlüdür. Bir özelliğimiz, ben kıyaslama anlamında asla söylemiyorum ama bir bilgi anlamında söylüyorum. Safranbolu'muz göz bebeğimizdir. Dünya miras listesindedir. Övündüğümüz bir Osmanlı kasabasıdır. Ama bugün şimdi Safranbolu'dan da buraya çok gelenler oluyor. Ama kendilerinin ifade ettiği, Safranbolu'da bugün o konaklarda artık ticari iş yerleri faaliyet gösteriyor. Safranbolu başka bir yere, yeni bir Safranbolu kuruldu. Bizim özelliğimiz şu, henüz konaklarımızın içinde hep insanlar yaşar. Yani hangi konağa kapısını çaldığınızda bir teyzemiz, bir amcamız, bir ablamız çıkar. Size hemen hoş geldiniz der, buyurun bir çay kahve için diye hiç sohbet bile koyulaşmadan içeriye davet eder. Böyle sıcakkanlı insanlarız ve konaklar hala içinde insanlar yaşıyor, konut olarak kullanılıyor. Ve burası dediğim gibi İstanbul'a, saraya çok yakın. Tarihi İpek ve Baharat yolun üzerinde olması nedeniyle sanayisi de çok gelişmiş bir kent. Bir dipnot daha size söyleyeyim. Evliya Çelebi'yi hep biliriz. Seyahatname, ünlü seyahatnamesini biliriz. Oradan dinlediğimiz bilgiler şu noktada. 1640'da Mudurnu ziyarete geldiğinde izlenimlerini yazarken önemli bir konuya işaret ediyor. Diyor ki dünyada iki yerde dikiş iğnesi yapılırdı. Birisi Çin, birisi Mudurnu. Bakın 17. yüzyılda Mudurnu'da iğne imalatı var. Bu neden çok önemli? Bugün bile Türkiye'de kullandığımız dikiş iğnelerini yurt dışına ithal ediyoruz. Oysa 17. yüzyılda Mudurnu'da iğne imalatı var, bahsediyor Evliya Çelebi. Demek ki sanayisi de çok gelişmiş, saraya çok yakın, kültürü de çok gelişmiş bir kasaba. Bu anlamda burada konakların olması çok normal. Çünkü sanayi gelişmiş ve müreffeh bir Mudurnu o zaman. Pek çok konakta ona işaret. Zaten ileride bir konak göreceğiz. Saray yavrusu diye tabir edeceğimiz 17 odası var. İki büyük toplantı salonu var. Müştemilatlarını ya da işte lavabolarını saymıyorum. Sırf oda olarak 17 oda var. Ve o eski konakta takriben 200 yıllık konak Armutçular Konağı olarak anılır ki bu şu an içinde bulunduğumuz konak da Armutçular Konağı olarak anılır. Daha eskiden yapılan bir konak. Mudurnu zengin birisinin yaptırdığı konaklar burası. Ve o konakta, ahşap olan konakta asansör var. Kolla çalışan, üst katlara yemek çıkartılan asansör var. Ama tabii bizim de şöyle bir isteğimiz var. Bu konaklar tabii birinci derecede sit ilan edildi ama özel şahsın olduğu için bakımı çok zor, bakımı yapılamıyor ve ne yazık ki Türkiye'de bir emsal olmayan o büyük konağımız adeta kendi kaderine terk edildi. Devletin el atmasını çok arzu ediyoruz. Biz buraların kamulaştırılmasını ya yerel yönetimler ya merkezi yönetim onların gözetiminde ziyarete açılmasını, bakımının yapılmasını istiyoruz. 180, 150, 200 yıllık konaklar var. Oraları işte mimari tarzını görebiliriz. Zaten konaklarımızın bir kısmı butik otel hizmeti vermektedir şu anda. Gelen konukları ağırlayacak tarzda dizayn edilmiştir. Onun ötesinde daha pek çok Osmanlı döneminde yapılan camilerimiz var. Oralar görülebilir.
Meşeli dağlar meşeli beyim aman aman meşeli dağlar meşeli içinde halı döşeli aman aman içinde kül oldum aşka düşeli beyim aman aman kül oldum aşka düşeli
Turizmde tabii buraya inanç turizmi için gelen konuklarımız var. İnanç turizmi için gelen konuklarımız son derece tatmin olarak gidiyorlar. Çünkü burada pek çok tarikatın geçmişte burada işlevsel olarak var olduğunu biliyoruz. Onlardan kalan türbeler var. Ünlü yatırlarımız var. Halk tabiriyle yatır diye tabir ettiğimiz eski ünlü kişilerin yatırları var. Onun ötesinde kültür turizmi çerçevesinde gelenlerin tatmin olacağı bir kültürel zenginliğimiz var. Ama sizin son değindiğiniz gibi coğrafi zenginliğimiz de çok ünlüdür. Abant'a bildiğiniz gibi Avant artık anlatmama gerek yok. Türkiye'nin bildiği bir yer, dünyanın bildiği bir yer. Mudurya 13 kilometre yakında sadece. Sünet Gölümüz var, doğal göl, Kraker Gölü. Kara Murat Gölümüz var, birkaç tane daha göl var. Ve buralar ormanın içinde, yemyeşil ormanların içinde turistlere hizmet veren işte oteller var, konaklar var. Onun ötesinde yayla turizmine çok açık. Mudurun'da işte çok ünlü yaylalar var ama yeterince tanıtamadık. Daha son dönemlerde, son yıllarda tanıtmaya başladık. Yazın turist kafileleri oralara da gelmeye başladılar ama dediğimiz gibi biz adeta bir saklı kent olmuşuz bugüne kadar. Kapılarımızı, bacalarımızı pek açamamışız, becerememişiz. İşte son 3-4 yıldır turizm noktasında bir atak yapma, bir hamle yapma girişimi içindeyiz. İşte yerel yöneticilerimiz, kaymakamımız vesairemiz de mümkün olduğu kadar bir hamle yapıp kendimizi Türkiye'ye anlatma, tanıtma çabası içerisindeyiz. Buraya gelen de dediğim gibi inanç turizmi amacıyla gelsin, kültür turizmi amacıyla gelsin, yayla turizmi, göl turizmi amacıyla gelsin. Ne amacıyla gelirse gelsin kendisinden bir şeyler bulur, aradığını bulur burada.
Konuklarınız daha çok nerelerden geliyorlar?
En fazla Abant'ı ziyaret edenler, işte Abant'ta başka nereye gidebiliriz filan diyorlar. Mudurnu'yu malum çok fazla tanıtamadık dediğim gibi. İşte Mudurnu'ya gidersiniz filan. Mudurnu imajı var zaten işte tavuk sektöründen dolayı. Çok yakın Mudurnu'ya 13 kilometrede işte geliyorlar. Geldikten sonra şaşırıyorlar ve daha sonra Mudurnu'yu gezmeye geliyorlar. 4 yıl önce kurulan bir derneğiz. 4 yıldan bu yana ulaştığımız mesafe şu: Mudurnu'nun artık özellikle derneğin kartıyla, Mudurnu'nun bilgisiyle donanım olarak misafirleriyle birlikte geliyorlar. Yani dönüş başladı dediğim şu: Mudurnu'yu bilerek geliyorlar ve bilmeyenlerle birlikte geliyorlar. Turlar artık eskiden 15 dakikalığında Mudurnu'ya uğrayıp geçen turlar artık 2 saat, 3 saat, 4 saat Mudurnu'da kalmaya başladılar. Sanırım artık burada da konakların olduğunu anlayınca, butik otel hizmeti verildiğini anlayınca kalmaya başlayacaklar ve daha bir adım daha ileriye atacağız diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi ne yazık ki Sultan Hanım, biz yıllar yılı saklı kent olarak kaldık. Kapılarımızı yeni yeni açıyoruz. Kafamızı, beynimizi turizme daha yeni yeni intibak ediyoruz, uyum sağlıyoruz. Ve dediğim gibi daha Türkiye'ye kendimizi tanıtma aşamasındayız. Mini bir adım attık, küçük yeni adımlardayız. Ama ileride sanırım Mudurnu'yu herkes tanıyacak, bunun çabası içerisindeyiz. Böyle sizler de geldikçe tabii bizlere yardım ettiğiniz sürece sanırım hem Türkiye hem biz çok şey kazanacağız.
Biz bundan eminiz aslında. Siz yeni yeni küçük küçük adımlar attığınızı söylediniz ama hızla bunun gelişeceğini görebiliyoruz. Çünkü Mudurnu bunu hak ediyor ve potansiyelinde çok çok fazla kullanabileceğiniz kaynak var.
Sultan Hanım, bir de bakın şöyle bir şey var. Tabiat ve coğrafi olarak, yerleşim yeri olarak o kadar uygun bir yerdeyiz ki Ankara ve İstanbul gibi iki metropolün ortasındayız. Arabaya bindiğimizde 2 saatte Ankara'dan geliyoruz, 2,5-3 saatte İstanbul'dan geliyoruz. Daha doğrusu ben 17 yıl İstanbul'da kaldığım için biliyorum. Maltepe'den, Anadolu yakasından Maltepe'den Taksim'e çıkıncaya kadar o trafikte Maltepe'den Mudurnu'ya geliyorum. Bir kıyaslama olarak sanırım birçok şey anlatıyor diye düşünüyorum. Mudurnu tabii orta yerde kalan bir yerleşim yeri. Bir özelliğimiz var. Çok sakin bir şehir. Hırsızlık olmadığı. Yani şöyle, pazarda ben çantamı unuturum. Pazarcı telefon eder, çantam burada, gel al der. Geçen hafta söylediğim, bakın inanın doğrudur, Büyük Cami dediğimiz Yıldırım Beyazıt Camisi'nin kapısında 10 gün boyunca bir ceket asılı kaldı. Birisi unutmuş demek ki, abdest almış lavaboda. Unutmuş, sonra geldi aldı. O bile kaybolmaz. Trafik gürültüsü yoktur, şehir keşmekeşi yoktur, sakin, sessiz, kavgası, gürültüsü olmayan bir kasabadır. Hatta pek çok yazar, çizer, entelektüel kesim Mudurnu'da gelip şiir yazıyor, kitap yazıyorlar. Müzik, beste yapan müzik sanatçılarımız geldi İstanbul'dan. Burayı keşfettikten sonra burası bu iş için de çok uygun diyorlar. Yani kitap yaz, beste yap, şiir yaz, kitap oku. Çünkü sessiz, sakin, gördüğünüz gibi şehir gürültüsü diye bir şey yok. Araç gürültüsü diye bir şey yok. İnsan keşmekeşi diye bir şey yok. Sakin, sessiz ama Ankara ve İstanbul'un da ortasında her yere ulaşımı olan, ulaşımı çok kolay olan bir kasabayız aynı zamanda. Ha bir de öğrendim ki baharat ve ipek yolunda kervanlar, deve kervanlarının günlük aldığı yol kilometre olarak mesafe 50 kilometreymiş. Bakın her kervanların mola yaptığı yerlerde kurulmuş yerleşim yerleri. Zaten Mudurnu civarı hep 50 kilometre 50 kilometre. Mesela buradan Nallı 50 kilometre, oradan işte Beypazarı 50 kilometre. Yani bakın bir şeyin kervanın mola aralığı kadardır. Buradan Bolu 50 kilometre. Her konakladık yerde bir yerleşim bölgesi olmuş. Mesela bizim burada bir saat kulemiz var. Saat kulesi 1890'da yapılmış. Ve benim edindiğim bilgiler doğrultusunda şunu söyleyeyim. Mudurnu'da baharat yolu içerisinde 16 saatten birisi. Çünkü eskiden kol saati vesaire yok. Önemli ticaret ve iş merkezlerine yapılmış. İşte burada 1890'da yapılan bir saat kulesi var gördüğünüz gibi. İkincisi Mudurnu çarşıları gördüğünüz gibi paralel birbirine paralel 4 tane çarşı var. İp gibi uzanmış. Şimdi ilk çarşı eskiden burası İstanbul'dan işte başka yerlerden getirilen malzemeleri satıyorlar. Yani dışarıdan gelen malzeme satıyor. Kumaştır vesaire bilmem ne. Bir üst çarşı, yani ilk çarşı manifaturacı çarşısı diye geçer. Bir üst çarşı mescilerin, ayakkabı tamir yeri, ayakkabıcıların, dericilerin, Mudurnulu esnafın imalat yaptığı çarşı. Onun bir üst çarşısı demirciler çarşısı. Demir malzemeler işte kılıç kalkan yapımından tutun da çivi yapımına kadar imalat yeri. Yani her çarşının ayrı bir özelliği var. Bir başka şey daha sizinle paylaşmak istiyorum. Mudurnu'da tarihi olarak bilebildiğimizini söylüyorum, bilmediğimiz ayrı. 600 yıldır esnaf duası yapılır hiç aksamadan. Her cuma günü cuma namazından önce, cuma selasından hemen sonra çarşıda çift sıra esnaf dizilir, imam gelir, esnaf duası yapar, ahilik döneminden kalma. Ve bunun en önemli özelliği 600 yıldır hiç kesintisiz devam etmesi, daha önce ne zaman başladığını bilmiyoruz. Türkiye'de 600 yıldır kesintisiz esnaf duası yapılan hiçbir yer yok. Burada çünkü esnaf duasının belgeselini yapmaya geldiler. O belgeseli yapmaya gelen gene TRT ekibi geldi. Araştırmışlar. Yani 600 küsur yıldır hiç aksatmadan esnaf duası yapılan başka bir yer bulamamışlar. Bütün buldukları teorik bilgiler Mudurnu'yu göstermiş ve burada belgesel yapıldı. Böyle de bir özelliğimiz var. Esnaf duasında başka bir özellik daha söyleyeyim. İşte esnafın işte bolluk getirsin diye yapılır dua. İşte dayanışma için yapılır. Yardımlaşma için yapılır. Tanrı'dan niyaz edilen istekler söylenir filan. Esasen de kaynaşma amaçlı. Ama o esnaf duasının çok önemli bir özelliği var. O esnaf duasında bütün hafta boyunca oturarak çalışan esnaf ayakta dua eder. Ayakta çalışan esnaf oturarak dua eder. Böyle bir özelliği var. Ve gene o esnaf duasında da her cuma günü yapılan burada hayır dediğimiz ekmek dağıtılır. Pilav dağıtılır zaman zaman. Etli pilav işte esnafın bağışıyla tabii. Ve o duadan sonra da o pilav esnaf tarafından, burada kalk tarafından yenir. Bu da bir dayanışmanın, hani komşusu açken tok yatan bizden değildir felsefesinin burada altı doldurulmuş oluyor böylece. Çok güzel şeyler yapılıyor. Henüz o özelliklerimizi kaybetmedik ama tabii bundan sonra da kaybetmeyeceğiz anlamına gelmiyor. İşte kaybetmemek için de uğraşıyoruz. Dernek olarak da zaten kuruluş amaçlarımızdan bir tanesi kültürümüzü öğrenmek, gelecek kuşaklara taşımak, yozlaşmanın önüne olabildiğince dikilmek diye düşünüyoruz.
Sevgili dinleyiciler, bu haftaki programımızda Mudurnu'daydık. Mudurnu Kültür, Turizm ve Dayanışma Derneği Başkanı Necdet Akar ile birlikteydik. Çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Sizin sözlerinizle Mudurnu'yu dinleyicilerimize anlatmaya çalıştık. Dileriz ki yurt dışında şu anda bizi dinleyen vatandaşlarımız ülkelerine geldiklerinde Mudurnu'yu da ziyaret ederler ve bu eşsiz zenginliğe, bu doğal güzelliğe sahip yeri bizzat görerek tanıma şansına sahip olurlar.
Ben size çok teşekkür ediyorum. Sizin yaptığınız çok önemli bir görev. Sizin yaptığınız gerçekten kutsal bir görev. Anadolu'nun belki de kimsenin bilmediği, çok insanın gitmediği yerlere gidiyorsunuz. Ve bu Anadolu'muzun zenginliklerini dünyayla paylaşıyorsunuz. Yaptığınız iş hakikaten çok önemli bir iş. Size çok teşekkür ederim. Ama bir şey daha söylemeden edemeyeceğim. İnanın, bakın TRT olarak program yapmaya gelmişsiniz. Çok önemli, işte dünya dinleyecek. Ama şunu söyleyeyim. Hiç TRT adına gelmemiş olsanız bile ya da TRT'nin bu programı hiç yapılmadığını düşünelim. Sizin kişiliğinize en azından Mudurnu'yu anlatmaktan keyif duyuyorum. Çünkü Mudurnu'yu siz tanımış oldunuz. Yarın komşularınıza söyleyeceksiniz, arkadaşlarınıza söyleyeceksiniz. Bu bile bizim için son derece önemli.
Sevgili dinleyiciler, programımızı www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden tekrar dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda Anadolu Yolları'nda Facebook adresimizden de fotoğrafları görmeniz mümkün. Yeniden bir arada oluncaya dek ben Sultan Yanmaz. Hepinize sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Hoşçakalın.
Anadolu Yollarında.